10. Ayrım.
Genç Gültekin bir yandan sınavlara hazırlanıyor, bir yandan da meslek seçimini neye göre yapacağını düşünüyordu. Farkında olduğu bazı gerçekleri göz önünde bulundurmalıydı. Seçeceği meslek, bir, hem eğitimi hem de uygulaması bakımından kör bir insana uygun, uygulamada ona zorluk çıkarmayacak türden olmalıydı. 2. Bir işverene gereksinimi olmamalıydı. Çünkü özel sektör veya kamu sektöründe köre iş verildiğini henüz duymamıştı. 3. Onun yeteneklerini aşacak türden olmamalıydı. 4. Yalnız kendisine değil, diğer körlerin kalkınmasına da hizmet etmeliydi. Bu son ilke, körlerin kalkınmasına hizmet, Gültekin Yazgan'ın yaşamına yön veren temel ilkelerden biri olmuştur. Bu zihinsel hazırlığı zemininde değerlendirildiğinde, hukuk eğitimi önemli bir seçenek olarak ortaya çıktı. Daha önce Necmi ağabey diye sözünü ettiği kişi İstanbul Hukuk Fakültesini bitirmiş ve o günlerde Aydın'da avukatlık stajı yapıyordu. Onunla konuşmalarından hukuk eğitimi ve avukatlık mesleği hakkında yeterince bilgi edinmişti. Dolayısıyla hukuk fakültesine gitmeye ve avukat olmaya karar verdi.
Bu kararımı yerine getirmeye o denli hevesliydim ki daha hukuk fakültesine yazılmadan hazırlığa başladım. Türk Medeni Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu tam olarak kabartma yazıya çevirdim. Bir de ünlü anayasa profesörü Ali Fuat Başgil'in Anayasa Hukuku adlı ders kitabını okudum. Bu okuduğum ilk hukuk kitabıydı ve beni çok etkiledi. Hukuk fakültesine kaydolmak için özel bir giriş sınavı yapılmıyordu. Önce lise edebiyat kolundan pek iyi dereceyle mezun olanlar, sonra fen kolundan pek iyi dereceyle mezun olanlar fakülteye alınıyordu. Yer kalırsa edebiyat kolundan iyi dereceyle mezun olanlar ve fen kolundan iyi derecede mezun olanlar kayıt için başvurabiliyorlardı. Ben lisenin edebiyat kolundan pek iyi dereceyle mezun olduğuma göre hukuk fakültesine kaydedilmeme hiçbir engel bulunmuyordu. Ancak o zamanlar iki hukuk fakültesi vardı. Biri İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, öteki Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Benim gönlümde İstanbul Hukuk Fakültesi yatıyordu. Çünkü o fakültedeki eğitim hakkında Necmi abiden epeyce bilgi edinmiştim.
Körlerin toplumdaki yeri nedir? Bu konuda benim daha önceden düşünmüşlüğüm yoktu. Körlere olanaklar, fırsatlar yaratmamızla ilgili olarak benim sorumluluğum var mı? Benim böyle bir sorumluluğum olmalı mı? Bu sorumluluğu ben kendi kendime mi fark etmeliyim, yoksa eğitim sürecim içinde bana da bu sorumluluk öğretilmeli ve hatırlatılmalı mı? İçinde doğup büyüdüğüm ailemin böyle bir farkındalığı bana vermekle ilgili bir yükümlülüğü var mı? Topluma doğru yolu göstermekle yükümlü din görevlilerinin böyle bir sorumluluğu var mı? Gördüğünüz gibi bir dizi düşünce. Genç Gültekin kendini, kendine ve Aydın'daki çevresine kanıtlamıştı. Ama şimdi Aydın'ın ötelerinde bir okyanusa dalışa hazırlanıyordu. Bakalım toplumun genel kültürü onu nasıl karşılayacaktı? Gültekin'in babası, hukuk fakültesinin yakınındaki yurda oğlunun kaydını yaptırmak için İstanbul'a gitti. Yurt müdürü, yurdun birkaç katlı olduğunu, bir körün merdivenlerden düşebileceğini, bunun sorumluluğunu alamayacağını ileri sürüp yurda kabulü reddetti. Bu müdür başka seçenekler önerme zahmetine girdi mi? Anlaşılan bu aklının ucundan bile geçmedi. Peki bu çocuğu yurda alamadığı için üzüldü mü? Sanmam. Bir yanda Aydın'daki insanlar ve İngilizce öğretmeni Mr. Fulton'un tutumu, diğer yandan yurt müdürünün tutumu. İçimde bir öfke hissediyordum. Sıradan bir insan olma yanımdan geliyor bu öfke. Bilim insanı olaraksa müdürün davranışını anlıyorum. Ne demek istediğimi benim Korku Kültürü isimli kitabımı okuyarak anlayabilirsiniz. Bu durumda ne yapılabilir? Yurt müdürünün yaklaşımını değiştirmek olanaksız. Böyle bir yaklaşım gerçekçi değil. Savaşçı Gültekin hedefe ulaşmak için yeni yollar bulur.
Kayıt zamanı yaklaşıyordu. İstanbul'daki yurt müdürünün kararını değiştirmekle uğraşmaya vakit yoktu. Bereket versin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tek seçeneğimde değildi. Halam Ankara'daydı. Onun yanında kalıp Ankara hukukuna devam edebilirdim. Halam da eniştem de eşi az bulunur iyi insanlardandı. Cebeci'de fakülteye çok uzak olmayan bir apartman dairesinde oturuyorlardı. Benimle yaşıt bir kızları, bir de benden 3 yaş küçük oğulları vardı. Küçük yaştan beri arada bir ya onlar Aydın'a gelirler ya da ben Ankara'ya giderdim. Birbirimizi kardeş gibi sever ve arardık. Benim körlüğüme çok iyi uyum sağlamışlardı. Bu koşullar altında halamın evi uzun süre kalabileceğim en uygun yerdi. Eniştem de, halam da benim onların yanında kalmamı memnunlukla kabul ettiler. Barınma sorunum böylece en iyi biçimde çözümlenmiş oldu.
Ve böylece Ankara Hukuk Fakültesine kaydını yaptırmak isteyen genç Gültekin Aydın'dan ayrıldı. Aydın'dan ayrılma bir dönemin bitip yeni bir dönemin başlangıcının da simgesiydi.
1948 yılının Ekim ayının ortalarında. Beni Ankara'ya götürecek treni beklerken duyduğum tatlı ve biraz da buruk heyecanı unutmak ne mümkün. Sanki okula yeni başlayan bir çocuğun karmaşık duyguları içindeydim. Öyle ya, yepyeni bir eğitim ve çalışma ortamına, normal okul yaşamına kavuşmaya doğru yola çıkarken alıştığım ve sevgiyle bağlandığım birçok kimseyi, birçok şeyi geride bırakıyordum. Kavuşmaya doğru bir ayrılış günüydü bu. Kalabalıkça bir grup beni uğurlamaya gelmişti. Ailem, bazı tanıdıklar ve Aydın Ortaokulu'nun çalışkan müzik öğretmeni İhsan Ünal ile ders dışı müzik çalışmalarına katılan bir grup öğrenci uğurlayanlar arasındaydı. Doğrusu okulda bulunmaları gereken bu saatte müzik öğretmeniyle öğrencilerinin beni uğurlamaya gelmeleri ve bir çiçek buketi sunmaları heyecanıma heyecan katmıştı. Onlarla ders dışı müzik etkinliklerinde birlikte çalışmıştık. Koro konserleri vermiş, müzikli bir oyun bile sahnelemiştik. Benim hiçbir resmi sıfatım yoktu. Besbelli sadece bana besledikleri sevgiyi ve teşekkürlerini ifade etmeye gelmişlerdi. Trenim geldi, kompartımanıma henüz yerleşmiştim ki hareket memuru düdüğünü çaldı. Trenimiz şöyle bir irkildikten sonra rayların üzerinde kayar gibi yavaş yavaş yol almaya başladı. Kompartımanın penceresinden sarkıp giderek uzaklaşan güle güle seslerine doğru elimi sallayarak platformda olduklarını bildiğim yaşlı genç dostlarımı selamladım. Yıllar boyu süren çabalarım sonucunda Aydın'daki toplumsal çevremle nasıl olumlu biçimde kaynaşmış olduğumu bir kez daha fark etmiştim. Bu ayrılış dakikaları yaşamımda önemli bir evrenin sonunu noktalarken yeni bir evreyi başlatıyordu. Yıllar boyu körlüğe uyum sağlama yolunda attığım adımlar özgüvenimi öyle güçlendirmişti ki, yaşamımın bu yeni evresinde de başarılı olacağımdan en küçük bir kuşku yoktu içimde. Başarılı olmalıydım çünkü bu hem benim için hem de tanıdık, tanımadık tüm görme özürlülere hizmet edebilmem için gerekliydi. Bir görme özürlünün başarılarının da başarısızlıklarının da genellenerek tüm görme özürlüler hakkındaki görüşleri etkilediğini bildiğim için özel bir sorumluluk duyuyordum.
Farkındasınız değil mi? Özel bir sorumluluk duyan bir insanın yaşam öyküsünü okuyorsunuz. Bob Dylan ünlü bir Amerikan folk müzisyenidir. O der ki, özgürlüğünün sorumluluğunu alan ve bu sorumluluğunun gereğini yapan insan benim gözümde bir kahramandır. Tren Ankara'ya varır, halasının çocukları Mefaret ve Yılmaz onu Ankara garında karşılar ve doğruca eve giderler. Evin bir odası onun için hazırlanmıştır.
Kayıt için gerekli belgeleri tamamlar tamamlamaz hukuk fakültesinin yolunu tuttum. Kayıt işlemleri bir saat içerisinde bitti. Artık Ankara Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olmuştum. Fakülte Kasım başında açılacaktı. 2. sınıfta bulunan Aydınlı bir arkadaşım beni uyardı. Açılış günü sabahleyin erkenden sınıfa gelip bir yere oturmalıymış. Gecikirsem oturacak yer bulamazmış. Dediği gibi yaptım. 1 Kasım günü sabah saat 7.30'da halamın oğlu Yılmaz beni sınıfa bıraktı. Sınıfımız 400 kadar öğrenci alacak büyüklükteydi. Sıralar geriye doğru yükselen diziler halinde dizilmişti. Ön sırada kürsünün tam karşısına rastlayan bir yer seçip oturdum. Çok geçmedi, öğrenciler akın akın gelmeye başladılar. Dersin başlamasını beklerken çevremdeki arkadaşlarla tanıştım. Yanımda Tunceli'li bir genç, onun yanında da Vanlı bir genç oturuyordu. Saat 8.30'da açılış dersiyle eğitim şarkı dönmeye başladı. O gün son dersin bitiminde sınıftan çıkmak üzere yerimden kalktığım sırada Vanlı öğrenci, "Arkadaşım, sen sabahları erken gelmeye zahmet etme. Biz senin yerini boş tutarız," dedi. Sözünü de yerine getirdi. Artık sabahları 8.30'a doğru gidiyordu. Tüm yerler dolmuş olduğu halde benim yerim boş duruyordu. Oysa başka arkadaşların erken gelerek sonradan gelecek arkadaşlarına yer ayırması yüzünden tartışmalar çıktığını duyuyordum. Benim oturacağım yerin boş durması hiçbir tartışmaya yol açmıyordu. Demek ki bütün sınıf arkadaşlarım bana böyle bir kolaylık gösterilmesini benimsemişlerdi. Ön sırada kürsünün tam karşısına düşen yerin benim için boş tutulmasına herkes o kadar alışmıştı ki, daha sonraki sınıflarda da 1. sınıftaki yerime denk olan yerde oturmayı sürdürebildim. Fakülte kaldığım eve yürüyerek 15-20 dakika gidebileceğim kadar yakındı. Birkaç provadan sonra yalnız başıma fakülteye yürüme cesaretini buldum. İlk günlerdeydi. Ana caddenin yaya kaldırımını bastonumla izleyerek fakülteye doğru ilerliyordum. Arkamda bana doğru hızlanarak yaklaşan ayak seslerini işittim. Biri koluma girdi. "Ben sizin sınıf arkadaşınız Besalet," diyerek kendini tanıttıktan sonra biraz ötede caddeyi kazmışlar. "İsterseniz birlikte yürüyelim," dedi. Teşekkür ettim. Konuşa konuşa fakülteye kadar yürüdük. Herhangi bir çekinme duymadan beni bir tehlikeye karşı korunmak için yardım eden bu kız öğrenci o günden sonra en yakın sınıf arkadaşlarımdan biri oldu. Arkadaşlığımız yeni kız arkadaşlar edinmeme de yaradı. Çok geçmeden erkekli kızlı olgun bir arkadaş grubum oluşmuştu. İçlerinden biri beni oturduğum eve yakın oturuyordu. Fakülteye gidip gelmeme yardımcı olmayı önerdi. Memnunlukla kabul ettim çünkü böylesi daha güvenli olacaktı. Sırası gelmişken söyleyeyim. Çevremden gelen yardım önerilerini makul mi neden olmadıkça geri çevirmeyi uygun bulmuyordum. Çünkü reddedici bir tutumun hem çevremde bulunanlardan bana yardımcı olmak isteyenlerin gerçekten gerekli olduğu zamanda yardım etmekten çekinmelerine, üstelik başka körlere de yardım etmekten kaçınmalarına yol açabilirdi.
Farkındasınız değil mi? Bürokratik ilişkilerde haşin olan insanımız bireysel ilişkilerinde sıcak ve yardımsever. Kör arkadaşlarına yer ayıran Tuncelili ve Vanlı o gençler, yolda kazı var diye sınıf arkadaşının koluna giren kız öğrenci, Anadolu kültürünün yetiştirdiği bu güzel insanlar bizim ülkemizin ürünleri. Made in Turkey. Onları ve onları yetiştirmede emeği geçenleri sevgi ve takdirle selamlıyorum. Derse girme, oturma, gidip gelme ve arkadaş ortamını yoluna koyan genç Gültekin, derse nasıl çalışacak, nasıl bir strateji geliştirerek başarı adımlarını atmaya başlayacak? Herhalde siz de benim gibi merak ediyorsunuzdur.
Hemen çözmem gereken sorun nasıl ders çalışacağımdı. Tabii kabartma yazıyla hazırlanmış ders kitaplarım yoktu. Kitapları birisi bana okuyacak, ben de sonradan bana okunan konuyu tekrar etmeme yetecek genişlikte notlar alacaktım. Böylece her ders için başvurabileceğim ve istediğim zaman kendi kendime çalışmama yarayacak kabartma yazılı kitaplar oluşturacaktım. İlke olarak her gün fakülteye giderek dersleri dikkatle dinlemeye ve günün konularını sıcağı sıcağına çalışarak iyice öğrenmeye özen gösterecektim. Haftanın 6 günü her sabah öğleye kadar 4 ders yapılıyordu. Öğleden sonralarımı ve tiyatroya, konsere gitmediğim akşamlarımı ders çalışmaya ayırabilirdim.
Dikkat ediyorsunuz değil mi? Tiyatro ve konsere gitmediğim akşamlarımı diyor. Demek ki yaşamında tiyatro ve konser gerçek bir gereksinim olarak yer almış durumda. Peki bu kitabı şu an yazan bu yazarın yaşamında tiyatro ve konser bir gereksinim olarak yer almış durumda mı? Hayır. Eşimle her sezon başı konuşur, tiyatro ve konserlere düzenli gitmek için karar verir ve sonra yine bir düzene oturtamadan günlük yaşamın dinamikleri içinde kayboluruz. Ama genç Gültekin düzenli bir insan, o kaybolmaz.
Ders kitaplarımı kime okutacaktım? Bir öğrenci yurdunda kalsaydım belki bol bol okuyacak gönüllü öğrenci arkadaşlarım olurdu. Sınıf arkadaşlarım arasından ders kitaplarını benimle birlikte okuyarak çalışmak isteyen gönüllü okuyucular çıkabilirdi. Ama bir bakıma sınıf arkadaşlarımla ders çalışmak işime gelmiyordu diyebilirim. Çünkü böyle bir durumda çalışmayı onların temposunda yürütmek zorunda kalacaktım. Bu da benim kendi olanaklarıma ve anlama durumuma göre çalışma programı yapmamı önleyebilirdi. Şu halde en çıkar yol her gün öğleden sonra oturduğum eve gelerek bana kitap okuyacak ücretli bir yardımcı bulmaktı. Bu yardımcı aynı zamanda benim çalışmaktan yorulduğum zaman biraz yürüyüşe çıkmama da yardım edebilirdi. İşte çalışma düzenimi bu açıkladığım ana çizgilere göre planladım. Öğretim yılının birinci yarısında birkaç yardımcı değiştirmek zorunda kaldım. Sonra ortaokulun ikinci sınıfında bulunan 12 yaşlarında biri başvurdu. Okuttum, olağanüstü düzgün okuyordu. Anlaştık, haftanın 6 günü 14-18 arasında bana yardım edecekti. Uzun süre bu küçük delikanlı özel sekreterim olarak çalıştı. Yaşının küçük olmasına karşın görevini titizlikle yerine getirdi. Öyle ki saat 14 oldu muydu kapının zilini çalıyordu. Hiçbir gün onda sıkıntı belirtisi sezmedim. 1,5 saat çalıştıktan sonra 1 saat yürüyüşe çıkıyorduk. Bu ikimiz için de bir dinlenme arası oluyordu. Yürüyüşten dönüşte yine 1,5 saat çalışıyorduk. Ortaokulu bitirerek erkek sanat okuluna başlayınca yanımdan ayrılmak zorunda kaldı. Bu kadar küçük yaşta bir çocuğun benimle ciddi bir çalışmayı böylesine düzenli olarak yürütmesini çok kimse beklemezdi. Nasıl oldu bilmem ama ben buluştuğumuz ilk gün başarıyla çalışacağını sezdim ve duraksamadan onunla çalıştım. Bu deneyim daha sonra çalışma yaşamım sırasında sekreter seçerken işe alacağım kişinin belli bir yaşta ve öğrenim düzeyinde olmasından daha çok işin özelliğinin gerektirdiği niteliklere sahip bulunmasına önem vermeyi bana öğretti. O ayrılınca yerine başka ücretli gençler buldum.
Şimdi sizlerle sohbetimizde yer alan bir bölümü paylaşmak istiyorum. Sohbetimizde 12 yaşındaki bu yardımcının sözü geçince, Peki ortaokulda olan ve sizin kitabınızı okuyan çocuğun adı neydi, hatırlıyor musunuz diye sordum. Gültekin Bey'in kulağı ağır işittiği için duymakta bazen zorlandığını daha önce de söylemiştim. Bu durumlarda Tülay Hanım hemen devreye girerdi. Benim soruma Tülay Hanım cevap verdi. Atilla. Aslında Tülay Hanım da verdiği yanıttan emin olmadığı için bunu Gültekin Bey'e soru gibi yöneltmişti. Gültekin Bey bir an hatırlayamadı.
Atilla değil mi?
Ha, Atilla.
İşte onunla karşılaştık biz, biliyor musunuz?
Öyle mi?
Kör Uçuş kitabı basıldıktan sonra Almanya'dayken bunlar...
O Almanya'ya gitmiş.
Almanya'ya gitmiş bu yardım eden çocuk. Onun karısının kardeşi basınla ilgili bir şeylerle meşgul oluyormuş. Daha önce Gültekin'den bahsedilmiş. Ayrıca onun Kör Uçuş kitabı da konuşulmuş. Onun üzerine heyecanlanmışlar. İstanbul'a gelir gelmez kitabı aramışlar, bulmuşlar. Okumuşlar, kendi adını görmüş. Sonra telefonumuzu 118'den bulmuşlar. Arayıp adresimizi sordular, geldiler, ziyaret ettiler. Tabii kocaman bir insan. 65'ine gelmiş, bana yakın yaşta.
Hemen hemen 50 yıl sonra.
Bodrum'da yazlıkları var. Yazları Bodrum'a gidiyorlar. Israrla çağırdılar ama olmadı, fırsatımız, gidemedik.
Ve o günleri anlattı. Yani hiç unutmadığı bir dönem olmuş hayatında. Kendinin çok şeyler kazandığını söyledi.
Neler anlattı, ne kazandırmış o dönem ona?
Disiplin.
Gültekin Bey'in düzeni beni etkiledi. Ben büyük bir heyecanla gelirdim. Hiç yorgunluk, bir sıkkınlık duymazdım diyordu. Yani o bir saat çıkmalar, beraber yürümeler falan. Adeta ona bir pay verilmiş gibi olmuş.
Gültekin Bey konu açılınca kendi yanında çalışmaktan hoşnut kalmış, bundan çok şey kazanmış, yalnızca bir değil birçok kişinin olduğunu hatırlatmak istedi.
Sonra ben avukat olunca benimle çalışanlar özellikle çok etkilendiler. Benim yanımda çalışanlar tek tek anlattılar. Kendilerini disipline sokarlarmış. Çünkü ben belli bir sisteme sokardım onları. Kabul etmem başka türlüsünü. Nasıl çalışılması gerektiğini öğrenen öğrendi.
Tülay Hanım kocasıyla gurur duyan o tebessümüyle Uğur Mumcu'yu bilirsiniz dedi. Evet deyince anlattı.
Beraber bir çalışmaları oldu.
Uğur Mumcu da çalıştı benimle.
Öyle mi?
Evet. Ankara'dayken yeni evlendiğim seneydi.
Sevgi Özer'in Uğur Ola diye bir kitabı çıktı. O kitapta Uğur'un Gültekin Bey hakkındaki düşüncelerini anlatan yarım sayfaya yakın bir pasaj var.
Tülay Hanım, Gültekin Bey'in yanında çalışan gençlerin ondan nasıl etkilendiklerine örnekler vermeye devam etti. Ama ben şimdi avukatlık dönemine geçmek istemediğim için konuşmanın geri kalan kısımlarını buraya almıyorum. Yalnız şu kadarını söyleyeyim, babasını ve annesinin yaşam öykülerini yazdığım için doğal olarak Yankı Yazgan'ın Müsveddi'yi okumasını istedim. Okuduktan sonra bana gönderdiği notta şöyle diyor. Daha ziyade benim, bir miktarda kardeşimin, her tatilde babamın yazıhanesinde çalıştığımızdan pek söz edilmemiş. Bize eziyet gibi gelen o günlerde ben kendi adıma ciddi hayat deneyimi kazandığımı düşünüyorum. Bunu o sırada anlamanın imkansızlığını görerek bazı durumlarda zorlanmanın kaçınılmaz faydası olduğunu da düşünüyorum. Şimdi biz hukuk fakültesi öğrencisi Gültekin Yazgan'ın yaşamına dönelim.
Halamın kızı Mefaret de başka bir engel olmadıkça hemen hemen her akşam bir süre bana kitap okuyarak çalışmalarıma paha biçilmez bir destek sağlıyordu. Gündüzleri çalıştığı halde hukuka devam ettiğim 4 yıl boyunca bana sağladığı bu destek gerçek bir özveriydi. Sınav döneminde dersler kesildiği için sabahları kitap okuyacak ikinci bir ücretli yardımcı kullandığımda oluyordu. İşte ders çalışma düzenim böyleydi. Bu düzen sayesinde sınav dönemi geldiğinde tüm derslere oldukça hazırlanmış durumda bulunuyor, uykusuz geceler geçirerek sınav hazırlığı yapmak zorunda kalmıyordum. Sınav dönemindeki çalışmalarım sadece yıl boyunca öğrendiklerimi tazelemekten ibaretti.
Peki önemli ve önemsiz konuları nasıl ayırt ediyordu? Yani şu konu sınavda gelebilir, bu konu önemsiz, sınavda bunu sormazlar türü bir ayrımı nasıl yapıyordu? Tabii genç Gültekin bununla ilgili de düşünmüş ve düzen geliştirmiş.
Çalışma ilkelerimden biri de her bir dersin kapsamına giren konuları eksiksiz öğrenmek. Elimden geldiği kadar bu hedefe ulaşmaya çalıştım. Şu konu daha önemli, bu konu önemsiz, sorular şuradan gelir, buradan gelmez gibi birçok öğrencide görülen düşüncelerden uzak durdum. Böyle disiplinli bir çalışma düzeni tutturmamın birden çok nedeni vardı. Bilgi edinmeye düşkündüm. Ders çalışmak bu düşkünlüğümü doyuran bir etkinlik olarak bana tat veriyordu. Bundan başka, madem ki hukuk öğrenimine yıllarımı verecektim, bunu yapabileceğim en iyi düzeyde yapmalıydım. Bir de benden sonra fakülteye gelecek, görme özürlü öğrencileri yüreklendirecek öncü örneklerden biri olmalıydım. Üstelik ben başarısızlığa uğrarsam fakültedeki öğrenim görevlileri benim bireysel başarısızlığımı genelleyerek görme özürlülerin hukuk öğrenimini başaramayacakları görüşüne de kapılabilirlerdi. Tüm bu çeşitli nedenlerin etkisi altında başarılı olmak için tüm gücümle çalıştım.
Tüm gücüyle çalışan bu akıllı genç gerçekten başarılı bir öğrencilik dönemi yaşadı. Arkadaşlarının ve hocalarının güvenini kazandı. İki kez münazara ekiplerine seçildi, iki kez ekibin başkanı seçildi ve ekip başarılı oldu. Gültekin Yazgan'ı gözlemleyen ve araştıran yanı bir yabancı profesörün dersinde belirgin olarak ortaya çıktı.
Profesör Doktor Koşeker birinci sınıfta Roma hukuku hocamızdı. Avusturyalıydı. Uluslararası üne sahip bir bilim adamı olan Sayın Koşeker'in öğrencisi olmak bizler için büyük bir şans ve şerefti. Ülkemize yeni gelmişti. Ders verdiği ilk sınıf bizdik. Dersleri asistanı Kudret Ayiter Türkçe'ye çeviriyordu. Sayın Profesör, Roma hukukunun ve ondan da önceki Orta Doğu hukuklarının kurallarına dayanarak evlenme sözleşmesinin kökeninin satış sözleşmesi olduğu tezini savunuyordu. Yurdumuzda yerleşmiş evlenmeyle ilgili bir takım geleneklerin bir alışverişe benzediği, hukuk diliyle bir satış sözleşmesini andırdığı benim de dikkatimi çekiyordu. Bu halk geleneklerinin kendi tezini destekleyecek örnekler olarak profesörün ilgisini çekeceğini düşündüm. İngilizce biliyordu. Onunla çevirmene gerek kalmadan konuşabilirdim. Bir ders çıkışında yanına gidip kendimi tanıttım. Türkiye'de onun tezini destekleyen halk gelenekleri bulunduğundan söz ettim. İsterse Şubat tatili sırasında bu konuda bir rapor hazırlayıp sunmayı önerdim. Bundan memnunluk duyacağını ifade etti. Böylece onunla özel bir ilişkimiz başlamış oldu. Şubat tatili sırasında evlenme prosedürüyle ilgili halk geleneklerimiz üstüne İngilizce bir rapor hazırladım ve Mart ayında öğretim yılının ikinci yarısı başlar başlamaz Sayın Koşeker'e sundum. Bu raporda yer alan bilgiler onun bilgi denizine katılan bir damlaydı. Ama o bunu hiç de küçümsemedi. Övgü ve teşekkürle karşıladı. Yıl sonunda Roma hukuku sınavına girdiğimde sorularını doğrudan doğruya İngilizce sordu. Yanıtlarını da dilim döndüğü kadar İngilizce verdim. Not listesi asıldığında 9 aldığım bir ders dışında aralarında Roma hukuku da bulunan bütün derslerden 10 almış olduğumu gördüm. Ama Koşeker'dan aldığım 10, ünlü bir bilim adamının verdiği bir 10 idi. Bundan özel olarak övünç duyduğumu saklayamam.
Koşeker, genç Gültekin'in gerçek akademisyen niteliğini görmüştü. Ona, ''Ne yazık ki ben bu yılın sonunda Türkiye'den ayrılacağım. Burada kalsaydım kuşkusuz seni asistanım olarak alırdım.'' dedi.
Türkiye'den ayrılmak üzereyken beni iki kız öğrenciyle birlikte kaldığı otelde beş çayına çağırdı. Eşiyle tanıştırdı. Doğrusunu isterseniz böyle bir yakınlığı hocalarımızın hiçbirinden görmemiştik. Sınav döneminin sonunda Avusturya'ya döndü. Orada bir gölün kıyısındaki yazlığında dinlendikten sonra başka bir üniversiteye giderek çalışmalarını sürdürecek. Bize verdiği derslerin metni teksir makinesiyle çoğaltılıp dağıtılıyordu. Fakat o, yurdumuzdan ayrıldığı sırada henüz kitap halinde yayınlanmamıştı. Ben bu arada 3. sınıfa geçmiştim. Hukuk felsefesi dersimize yine ünlü bir bilim adamı olan Profesör Doktor Hirsch geliyordu. Bir gün beni odasına çağırdı. Hemen gittim. Sayın Koşeker'in selamlarını getirdiğini söyleyerek artık basılmış olan Roma hukuku kitabını Koşeker adına bana armağan etti. Doktor Hirsch bir ara yurt dışına gittiğinde Koşeker ile buluşmuş, Sayın Doktor Koşeker ondan Türkiye'de yayınlanan Roma hukuku kitabından bir nüsha alarak bana armağan etmesini rica etmiş. Bir de kitabın başına yapıştırılmak üzere kendi el yazısıyla yazdığı bir notu da kitapla birlikte vermesini istemiş. Ne kadar duygulandığımı anlatamam. Ben onun öğrencisi olduğumdan beri hemen hemen 2 yıl geçmişti. Yurt dışındaydı ve beni çoktan unutmuş olabilirdi. Hayır, unutmamıştı. Bir süre sonra bir gün Avusturya'dan postalanmış bir zarf geldi. İçinden Sayın Doktor Koşeker'in ölümünü haber veren ve cenaze törenine çağıran bir yazı çıktı. Hem üzülmüş hem şaşırmıştım. O öldüğü halde kim beni anımsayıp da bu çağrıyı göndermişti acaba? Sonradan öğrendiğime göre Avusturya'da birçok kişi öldüğünde böyle bir çağrı gönderilmesini istediği tanıdıklarının listesini sağlığında hazırlarmış. Böylece ölüm olayını uzakta da olsa değer verdikleri kimselerin öğrenmesini sağlarmış. İşte Profesör Doktor Koşeker böylesine vefalı, değer bilir ve insan yürekli bir bilim adamıydı. Aynı zamanda tam bir öğretmendi.
Bu satırları yazarken ne kadar etkilenmiş olduğumun farkındayım ve düşünüyorum. Acaba öğrencilerime Profesör Koşeker kadar değer verebildim mi? Onları profesörün görebildiği kadar görebildim mi? Böyle bir ilişkiyi sürdürmek ciddiyet ve emek ister. İnsan olmanın evrenselliğini keşfetmiş olmayı gerektirir. Hukuk öğrencisi genç Gültekin'i etkileyen yalnız yabancı hocalar değildi. Doçent doktor Coşkun Üçok ve doçent doktor Faruk Erem'in tutum ve davranışlarıyla diğerlerinden farklı yerleri vardı. Daha sonra mesleğe atılan Gültekin Yazgan, hocası Coşkun Üçok'la ilişkisini devam ettirmişti. Üçok, ona okuduğu kitaplardan edindiği bilgileri gerektiğinde kolayca bulmak için nasıl fişlediğini öğretti. Bu fişleme sistemi Gültekin'e ileriki çalışmalarında yardımcı oldu. Kendi gelişimine önem veren genç Gültekin, bir yandan da körlerin geleceği için bir şey yapabilir miyim sorusunu kafasında sürekli canlı tutuyordu. Hukuk fakültesinin ikinci sınıfındaydı. Yalnızca bireysel çabaların görme özürlülerin temel sorunlarına kalıcı çözümler getirmeye yeterli olmayacağını biliyordu. O yıllarda görme özürlülere yardım amacıyla kurulmuş dernekler vardı. Ama bunlar çalışmalarında görme özürlülerin ortak sorunlarına kalıcı çözümler bulmaya değil, bireysel yardımlar yapmaya ağırlık veriyorlardı. Dolayısıyla Gültekin böylesi bir dernek kurulmasının yararına inanıyordu. Düşüncesini arada bir buluştuğu, körlerle ilgili çeşitli konularda dertleştiği Mithat Enç'e açtı. Ülkemizde kötü not almış çok sayıda dernek olduğu için Mithat Enç bu girişime önceleri pek sıcak bakmadı. Gültekin ne tip bir dernek kurulabileceğine ilişkin görüşlerini ayrıntılarıyla anlatınca Mithat Enç ikna oldu ve böyle bir girişimin başını çekmeyi kabul etti. Böylece 6 nokta Körler Derneği kuruldu. Şu satırların yazıldığı tarihte derneğin 33 şubesi bulunmaktaydı. 4 yıl geçti. Genç Gültekin 4 yıl içinde 24 dersten 24 kez sınava girdi. 6 sınavda 9, 18 sınavda 10 aldı. 1952 Haziran'ının sonunda hukuk fakültesine kaydını yaptırmak için çıktığı merdivenlerden, fakülteyi Haziran döneminde bitirenlerden biri olarak indi. Diplomasında bitirme derecesi pek iyi sözcükleriyle gösterildi. O başarısından mutlu olan bir gençti ama geçmiştekinin gelecekteki başarısının garantisi olmadığının da farkındaydı. Şöyle diyor: "Bu notlar ve pek iyi sözcükleri şimdiden geçmişin anıları arasında yerlerini almışlardı. Bunlar geleceğimin notları ve başarı derecesi değil. Olsa olsa kişisel tarihçemin kör uçuşta beni yüreklendiren ve umutlandıran bir parçasıydı. Ya şimdiden sonrası? Doğrusu bizim için bir sonrası olmasından memnunluk duymalıyız. Çünkü sonrası ancak yaşayanlar için vardır. Böyle bir soruyu da yalnızca geleceği etkilemek isteyenler sorar. Böyle bir istek ya da cesaret duymayanlar kendini yaşamın akışına salıverir. İleriki yıllarda bu fakültenin ve başka fakültelerin kapılarından birçok görme özürlünün elinde diplomayla çıktığını tasarlayarak, dileyerek, umarak yoluma devam ettim." Genç Gültekin için şimdi sıra yıllardan beri uğrunda çaba gösterdiği hedefe varmaya, kendi ayaklarının üzerinde durmasını sağlayacak mesleği edinmeye gelmişti.